Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Yeni Nesil Teknoloji programında yine bir haftalık gelişmeleri sizlere aktarmak için birlikteyiz. Ersin, bu sefer programa kötü bir haberle başlıyorum. Kötü bir haber dedim çünkü AMD'nin gelen dedikodulara göre çalışanlarının %30'u ile bağını kopartacağı konuşuluyor. Firmanın şu an 11 bin civarı çalışanı olduğu düşünüldüğünde 130'luk bir kesinti demek, çalışanların yaklaşık 3500 tanesinin işten atılacağı anlamına geliyor ki çok ciddi bir rakam. Biz hani işçi çıkartmalarında genellikle pazarlama ve satış departmanlarından kesintiye gidildiğini görmüştük bundan daha öncelerinde. Fakat bu sefer kıdemli mühendislerin, kıdemli yöneticilerin firmadan çıkacağı konuşuluyor ki bu firmanın önümüzdeki dönemde atılımlarını biraz geciktirebilir diye düşünüyorum.
Ya aslında direkt olarak baktığımızda hani firmanın %30'luk bir küçülmeye gittiğini diye bile söyleyebiliriz. Çünkü çok büyük bir rakam, senin de söylediğin gibi.
Evet, özellikle son mali dönemin kötü geçmesi, ekonomik kriz de için işine girince bu tip bir kesintiye gitmek zorunda kalmışlar. Sizin tarafta da biliyorsun Ersin, oyun dünyasında
evet,
da birçok işten çıkartmalar
özellikle
var.
Özellikle bu dönem çok çalkaltılı.
Evet, herhalde hani genel bir sıkıntı var. Bakalım, umarız hani bu bir dedikodu olarak kalır ya da kesinti %30'a kadar varmaz. Hani hep beraber bekleyip göreceğiz bunu. Bir diğer haber de yine AMD'den, bu sefer iyi bir haber. AMD'nin biliyorsunuz yeni nesil Fusion işlemciyle beraber kullanıma sunduğu entegre grafik birimi oldukça iyi işler çıkartabiliyordu. 76-60 hani şu anda en hızlı entegre grafik birimi olarak da lanse edilebilir. A15800K işlemcisi içinde yer alan entegre grafik biriminde hız aşırtmaya gidilmiş ve bu hız aşırtma yapılırken işlemci 5.24 GHz'e, ekran kartı 7660D'de 1.58 GHz hız aşırtılmış ve 3D Mark Vantage için performans modundan 10.000 puan elde edilmiş. 10.000 puan sınırı geçilmiş.
Yüksek.
Bu da aslında önümüzdeki dönemde entegre grafiklerin hangi seviyeye gelebileceğini gösteriyor. Tabi burada bu iş yapılırken sıvı soğutma kullanılmış, sıvı azot kullanılmış. Tabii ki evimizde yapamayacağımız bir hız aşırtma anlamına geliyor bu. Fakat bu şöyle önemli. Demek ki elimizdeki entegre grafik birimi biraz daha iyileştirmeyle, mühendislik anlamda geliştirmeyle çok daha işler çıkartabilecek bir potansiyele sahip ve belki de belli bir süreden sonra özellikle giriş ve orta seviye sistemlerde sadece işlemci almak iyi seviyede oyunlar oynamak için yeterli olacak. Bu çok önemli çünkü biliyorsun birçok oyuncu aslında konsolları niçin alıyor?
Yani grafik performansı için.
Grafik performansı en azından sabit. Hani tamam, üst seviye bir PC grafikleriyle karşılaştırdıklarında küçük.
En azından bir optimizasyon var. Hani sürekli olarak direkt olarak CD'yi alıp takıyorsunuz. Yani yükleme derdi yok, optimizasyon
evet,
derdi yok,
çalışıyor.
Kaldırırım derdi yok. Direkt olarak çalışıyor.
Şimdi ise eğer bilgisayarlardaki entegre grafik birimleri bu kadar hızlı gelişirse, iyi seviyelere gelirlerse, bu sefer kullanıcı bilecek, giriş seviyesi bir bilgisayar satın alsa dahi
oyunları
belli bir seviyede oynayabilecek. En azından konsol kalitesinde oynayabilecek. Daha iyi oynamak isterse tabii ki biraz daha para verip başka bir ekran kartına geçebilir.
Evet Mesut, şimdi donanım tarafına kötü bir haberle başladık. Oyun tarafına da aslında iyi bir haberle başlayalım. Oyun tarafındaki ilk haberim arkadaşlar, Xbox Live artık tamamen Türkçe oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda haberini vermiştik. Yavaş yavaş gelen, kademe kademe gelen güncellemeyle beraber artık kullanıcılar yeni Xbox Live'ın sonbahar güncellemesiyle birlikte Türkçe arayüze kavuşmuş oldular. Tabii bunun asıl önemli noktası ilerleyen dönemler için. Çünkü Microsoft Türkiye'ye resmi olarak giriş yapmayı planlıyor. Her ne kadar konsolu aracı bir firma aracılığıyla satsa da henüz anlaşmalar kesin olarak açıklanmadı. Fakat aralığın getireceği söyleniyor. Yani Microsoft direkt olarak kendisi satmayacak konsolunu. Ama Xbox Live'in Türkçe olmasıyla beraber tabii ki ilerisi için umutlu olarak bakabiliriz. En azından Türkçe oyunları da bu konuya herhalde katabiliriz Mesut.
Evet, son dönemdeki en büyük dedikodulardan bir tanesi aslında Microsoft'un kendi dağıtımını yaptığı oyunların da artık Türkçe olarak satışına başlanacağı ki böyle bir şey herhalde Xbox ya, kullanıcıları için inanılmaz bir
hani
şey olur.
Hani bu neslin, her zaman bunu söylüyoruz, bu neslin sonuna doğru geldik ama en azından bir dahaki nesle Microsoft Türkiye'de resmi olarak başlarsa herhalde biz ülkemizdeki oyuncular için çok iyi bir haber olacaktır diye düşünüyorum.
Zaten bundan sonraki adımda ben şunu bekliyorum özellikle. Türkiye'de sunucuların açılması.
Oo.
Biliyorsun live sunucuları Türkiye'ye gelirse eğer daha düşük gecikme oranlarıyla beraber biz de oyunları
artık
oynayabileceğiz.
Tam rahat ederiz çünkü.
Evet, Türk kullanıcılar bulmamız daha kolay olacak. Belki arkadaşlarımızla oyun oynarken artık bir LAN üzerinde aynı evde oyun oynuyormuş kadar hızlı bir şekilde
evet,
oyun oynayabileceğiz.
Hani
bu çok önemli.
Türk oyuncuların zaten en büyük sıkıntılarından birisi yurt dışıyla oynadığı zaman genelde pingler düşük oluyor
evet,
ve bu nedenle de bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Mesut, ikinci haberim aslında ilk haberle de bağlantılı. Çünkü Microsoft'un en önemli IP'lerinden birisi olan Halo 4'ün çıkış videosu yayınlandı arkadaşlar. Bu videodaki en önemli nokta David Fincher gibi, ki kendisini Fight Club filminden hatırlıyoruz. Çıkış videosunda direkt olarak birebir çalışmış. Ve videoya baktığımızda da hani görselliğin çok üst kademede olduğunu görüyoruz. Hani direkt olarak ben videoyu izlediğimde aklıma bir filmi çıksaydı herhalde sinemada büyük bir keyifle izlerdim onu.
Aslında orada şöyle bir şey var. Hani genel olarak dikkat ediyorum. Eğer bir film veya bir oyun kitaptan geliyorsa, ilk bunun başlangıcı bir kitaba dayanıyorsa, evreni çok geniş oluyor, karakterler çok sağlam oluyor. Hepsinin çünkü bir hayat hikayesi var, geçmişi oluyor. Ve çok başarılı yapımlar görüyoruz bu tarafta. Yani ben kitaptan oyun olup, kitaptan film olup da başarısız bir yapıma çok fazla nadir, rastlamadım. Çok nadir. Çünkü onda da herhalde yönetmen elini yüzüne bulaştırıyor bazı şeyleri.
Hani Halo'ya da baktığımızda zaten hikayesi çok derin. Videoda da işte Master Chief'in geçmişinde de değinilmiş. Hani böyle filmi olsa hakikaten konsept olarak çok geniş olurdu. Ben direkt olarak aslında Halo ile ilgili şunu da sürekli söylüyorum. Oyun dünyasının bana göre Star Wars'u diyebilirim evren olarak.
Evet, gerçekten öyle, çok başarılı bir yapım. Zaten videolara en önem verildiğini şuradan biliyoruz. Reach'te de biliyorsun. Oyun çıkmadan önce birçok video izlemiştik. Hepsi çok başarılı yapımlardı.
Microsoft hani Halo'nun videolarında genelde pazarlamasında çok iyi stratejiler gerçekleştiriyor. Hemen hemen her Halo filminde, oyununda pardon, film deyince karıştı. Sürekli olarak bir live action videosu gösteriyor ki bunlar gerçekten çok başarılı oluyor. Bu arada şunu da söyleyelim bu haberi kapatmadan önce. Halo haftalar öncesinden sızdı arkadaşlar maalesef. Tabii Microsoft bununla ilgili bazı önlemler aldı ve oyunu erken oynayan oyuncuları banlamaya başladı. Hani bir nevi de ban çekici geliyor mu diye böyle bir spikler.
Ya ben bu banlama olayını çok anlamıyorum. Şöyle bir olay var. Hani madem erken oyunları banlayacaksın, niye hani erken oyun almak mı suç yoksa sistemi kopya kullanmak mı suç?
Ya aslında ikisi de suç. Hani sistemi kopya kullanmak zaten suç. Yani kopya olarak oynamak zaten suç. Fakat oyunun erken sızması da hani bir çalıntı oluyor. İşte depodan birisi
bir şekilde aslında anlaşılıyor yani kopya hani kullandı.
Evet, el altından aslında oyunun sızdırılması oluyor ki böylesi büyük IP'ler için çok önemli. Çünkü oyunu oynayan kişi hemen YouTube'a videosunu koyuyor. Sonunu bile yanlışlıkla görebiliyorsun veya bir yerden spoiler yiyorsun. Bu yönden hani cezalandırılması da tabii ki doğru bir karar.
Merak edip alacakları aslında büyük ölçüde engelliyor.
Evet, çok büyük engel.
Şimdi aslında oyun haberleri söyledik. Firmadan çıkartma gibi kötü haberler verdik. Ben bir bilgisayar kasası, oyuncu kasasıyla devam etmek istiyorum. Artık haberlere hani oyuncu kasaları, soğutucuları da koyuyorum ki bilgisayar donanımlarına meraklı kişiler, en azından oyuncular bir donanım seçecekleri sırada daha rahat karar verebilsinler, piyasada neler olduğunu görsünler. NZXT çok tanıdık bir firma. Genelde enteresan kasayla tanıyoruz bu firmayı. Oldukça şık Phantom 820 isimli bir kasa modelini duyurdu. Kasanın genel özelliklerine baktığımızda kasa ağır bir kasa. 15 kilo ağırlığa sahip full tower olarak tabir edilen yüksek kasalardan. Bunlar devasa kasaları, içine istediğimiz her şeyi koyabiliyoruz. O konuda çok rahatlar. İşte istediğiniz kadar sabit disk koyun yeterli sayıda. 5-25 yuvaları yeterli oluyor. Ve Extend RTX olarak tabir ettiğimiz standart RTX'den daha büyük anakartları da bu kasada çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hani böyle bir anakartı nasıl ihtiyacınız olabilir? Bazı durumlarda sunucu tipi anakart kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz çift soket desteklediklerinden dolayı. Bu tip büyük bir kasaya sahip olursanız eğer rahatlıkla bu tip bir anakartı kasaya kurup su soğutmayla soğutarak rahat rahat kullanabilirsiniz. Başarılı bir kasa olmuş. Sadece önündeki kapak yapı çok fazla hoşuma gitmedi. Ya kapağı kullanmak tasarım, bana hep genelde şey gelir böyle hantal gelir.
Tasarım olarak yine hani geçtiğimiz haftalarda bir kalorifer gibi bir tanıtmıştık kasa. En azından standart klasik bir yapısı var. O yönden hoş bir kasa olmuş.
Bir diğer haberim de aslında küçük bir oyuncu kasası veya çoklu ortam bilgisayarı kurmak isteyenlere yönelik bir kasa Silverstone'dan gelmiş. SG09 Mine Micro ATX ve ITX anakartlarla uyumlu bir kasa. İçinde güç kaynağı yok. Birçok ortamda daha rahat çalışabilmesi için de güçlü fanlarla soğutuluyor. Çok da fazla hava boşluğuna yer verildiğini görüyoruz kasada. Bu tip kasalar çok az üretiliyorlar. Bu yüzden fiyatının yüksek olacağını tahmin ediyorum. Fiyatıyla ilgili bir bilgi yok. Fakat ağırlığıyla ilgili bir bilgi verilmiş. 5 kilo civarında bir ağırlığa sahipmiş ki kasa. Zaten boyutlarına baktığımızda da hani normal bir ağırlık sayılabilir. Umarız ülkemizde de satışı olur. En azından küçük bir bilgisayar kurmak isteyenler, ITX anakartlı denemeler yapmak isteyenler de hani bir ortam bulurlar bunları toplayabilecekleri.
Mesut, buradan direkt olarak senin ilgini çeken bir oyuna geçmek istiyorum. SimCity'nin biliyorsun yeni oyunu geliyor ve bununla ilgili çok güzel bir video yayınlandı. Arkadaşlar, SimCity'deki gerçekleşen doğal afetlerle ilgili video yayınlandı ve bu videoda hani doğal afetler nasıl gerçekleşiyor, bunları nasıl engelleyebiliriz gibi dinamikler anlatılmış. Bölüm sonu canavarında da bunun Türkçe altyazısına ulaşabilirsiniz. Hani videoya baktığımızda mesela örnekler üzerine gidilmiş. İşte mesela sen bir harita tasarladın Mesut. Direkt olarak işte sanayiye yöneldin. Fakat işte sosyal kurumları boş verdin. İşte hastaneyi fazla yönelmedin. Polis karakolu kurmadın veya bir itfaiye kurmadın da işte direkt olarak tornadolar geliyor veya depremler olarak senin şehrin yerle bir oluyor. Hani burada oyun yapısındaki, oyunun dinamiklerindeki dengeyi çok iyi bir şekilde oturtmanız lazım ki başarılı bir şehir kurabilirsiniz.
Evet, çünkü sanayi zarar görürse ekonomi tamamen bitecek. Şehirde hem işsizlik olacak hem de sosyal kısımda bir yeterli servis bulunmadığı için de isyan çıkacaktır büyük ihtimalle. Açıkçası yeni SimCity benim en heyecanla beklediğim oyunlardan bir tanesi. Çünkü bir strateji oyun olmasının yanında görsel anlamda belki de en zengin oyunlardan bir tanesi olacak. Son oyunda da hani videoları izledikçe görüyorum. İnanılmaz işler başlamışlar. Artık gerçekten yaşayan bir şehri yöneteceğiz.
Zaten bu videoya baktığımızda hani doğal afetler aslında bu tür oyunlar için ekstrem durumların gerçekleştiği şeyler. Hani burada da sürekli olarak gerçekleşiyor. Burada grafik performansının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz.
Evet.
Mesela örneklere de baktığımızda bir örnek daha vereyim. Sen şehrinde işte direkt olarak gökdelenleri verdiğinde hani dedik ya doğal afetler direkt olarak rastgele gerçekleşiyor. Ama mesela gökdelenleri diktiğinde bu sefer meteor düşerek aslında
şehir yerle bile edebilir. Zaten benim genelde SimCity oynarken yaptığım şey de doğal afetleri kapatmak. Çünkü biliyorsunuz hani doğal afet
olmuş
genel olarak ülkenin hani alarma geçtiği afetlerdir. Bir şehrin yok olması bir doğal afetle mümkün. Biz de çok büyük depremler atlattık, birçok kayıplar verdik ve ekonomimiz bundan çok fazla zarar gördük. Bu oyunda da bir doğal afeti belediye başkanı olarak sizin tek başınıza atlatmanız bekleniyor. Pek mümkün değil
hani
zaten.
Şey gibi her şeyi kuruyorsun zaten şehri dengede tutmak çok zor.
Evet.
Ekonomiyi dengede tutman lazım, yerleşimi dengede tutman lazım. Bunun üstüne zaten doğal afet geldiği zaman hani son olarak altın vuruş gibi bir şey oluyor. Yani
tamamen bitiyorsun
ondan
yani.
Ondan sonra toparlamak zaten çok zor. Oyunun arkadaşlar Şubat 2013'te çıkacağını da hatırlatalım. Muhtemelen önümüzdeki senenin hani en iyi oyunu olur mu bilmem
en
ama
en iyi, biri olabilir.
En iyi strateji oyunu olma adaylarından birisi olarak görebiliriz yeni SimCity'yi. Bundan sonra bir başka iddialı bir videoya geçelim. Battlefield 3'ün yeni harita paketi Aftermath geliyor arkadaşlar. Bu haritada önemli olan noktalar 4 tane harita var yeni. Bunun dışında Crossbow var. Mesut ne diyorsun Crossbow hakkında? Artık her oyunda görmeye başladık aslında.
Ya en son Crysis'te çok farklı bir şekilde gösterdiler. Sessizliği vurgularken hep Crossbow kullanıyorduk. Yani Crossbow dediğimiz aslında okun gelişmiş bir versiyonu.
Tomb Raider'da var, işte Assassin's Creed'de var Crossbow. Hani oyun dünyasına bir baktığımızda böyle bir Crossbow aşkı görüyoruz aslında. Son
evet çünkü hani sessizlik sağlıyor. Enteresan bir şekilde okla öldürüyorsun. Biraz daha vahşiliği arttırdığı için herhalde evet. Kullanıcılar da seviyorlar. Çünkü ok biraz daha acı vererek öldüren bir cihazmış gibi görünüyor mermiye göre. Bu oyunda da yer alacak. Zaten oyunun son, yani videonun son kısmını da Crossbow'la bitirmişler. Burada nasıl bir şey olacağını görebiliyoruz. Benim burada merak ettiğim şey acaba tek atışta öldürecek mi?
Yani headshot atarsan öldürebilir.
Büyük ihtimalle ama headshot atmazsan nasıl bir şey yapıyor mesela? Koldan vurduğun zaman ne kadar bir etki verecek? Bu yani önemli bir konu.
Muhtemelen kurşunlar gibi olacaktır diye düşünüyorum. Crossbow üzerine ayrıyeten çalışılıyorlar.
Çünkü crossbow'un kurması zor. Yani evet. Keskin nişancı silah gibi olmalı ki yakından falan ateş ettiğinizde öldürsün. Mesela mesafesi ne olacak? Bu tip konular henüz daha değinilmedi. Harita yani çıktığında göreceğiz büyük
harita
ihtimalle.
Harita çıktığında göreceğiz. Harita ile ilgili arkadaşlar yeni araçlar da geliyor. Tabii yeni achievement'lar ve assignment puanları da gelecek. Bunun dışında çıkış tarihlerini aslında ben vereyim. Direkt olarak tabii PlayStation 3'e ilk olarak çıkacak. Premium üyeliğine sahip olan PlayStation 3 sahipleri 27 Kasım'da, Premium üyeliğine sahip olmayanlar ise diğer platformlardakiler 4 Aralık'ta sahip olacaklar. Normal PlayStation 3 kullanıcıları 11 Aralık'ta Aftermath'i indirirken PC ve Xbox 360 kullanıcıları ise 18 Aralık'ta bu harita paketine kavuşacaklar.
Yani çok yakın tarihlerde sunulacağı evet. için kimse isyan etmeyecektir
hani
büyük ihtimalle.
Baktığımız zaman 2,5 haftalık bir fark var. Hani ilk ulaşanlarla en son ulaşacaklar arasında.
Şimdi hani Battlefield diyoruz. Biliyorsunuz biz birçok Battlefield videosu yayınladık bugüne kadar. Fan videoları yapıldı. Bunların çoğunu da GoPro isimli aslında bir kask kamerası kullanılıyor. Ya da bu birinci görüş böyle aksiyon FPS görünüm yapmak istiyorsanız bu tip kameralardan yararlanıyorsunuz. GoPro da aslında kask kamerası, aksiyon kamerası dendiğinde ilk akla gelen firmalardan bir tanesi. Çünkü firmanın çıkarttığı kameralar genelde renk hassasiyetleri, ışık hassasiyetleri ve ek aksesuar destekleriyle popüler oldular. Yani aksiyon kameralarının iPhone'u diyebiliriz bu konuda. Aksesuar çeşitliliği ve popülerlik konusunda. GoPro'dan bir açıklama geldi ve Hero 3 duyuruldu. Şimdi Hero 3 şöyle önemli bir kamera. İlk defa bir aksiyon kamerası 2K çözünürlükte 30 kare saniye video çekebilecek. Artık Full HD'yi geçtiler. 2K çözünürlüğe çıktılar. HD çözünürlük olarak tabir ettiğimiz 1280x720 pikselde de 120 kare saniye video çekebilecek bu kamera. Bu da artık ultra slow motion çok olarak tabir ettiğimiz videoları HD kalitede çekebileceğimiz anlamına geliyor bu kamera sayesinde ki aksiyon kameralarının 120 kare saniye ve 60 kare saniye çekebilmesi önemlidir. Çünkü siz çok hızlı hareket ettiğiniz için bazen ek programlarla stabilizasyon yapmanız gerekebilir. Bu tip durumlarda 60 kare saniye, 120 kare saniye çok fazla destek sağlıyor stabilizasyon programına. Çok stabil bir video çıkartabiliyorsunuz oradan. Ek olarak kameranın 2K video çekebildiğini söyledik 30 kare saniyede. 4K video da çekebiliyor. belki de 4K çekebilen ilk bu kullanıcılara, tüketicilere sunulmuş yani kameralardan bir tanesi olacak uygun fiyatlı. Burada da 15 kare saniye bir çekim modu var. Tamam 15 kare saniye çok yeterli değil fakat 4K hangi cihaz video çekebiliyor ki zaten? En azından bir aksiyon kamerasında da 4K videolar çekebileceğiz. 4K'ya geçtim birçok kişi için 2K'da 30 kare saniye yeterli olacaktır diye
hani
düşünüyorum.
GoPro kamerasıyla ilgili aslında benim en sevdiğim nokta hani böyle kafana bağlayıp koşsam bile o aksiyon hissiyatını evet. Çok iyi bir şekilde verebiliyor. Çünkü hani bir geniş merceği var. Sağ tarafı sol tarafı çok iyi bir şekilde gösteriyor. Hani 4K'yı da görüp denemek lazım tabii ki.
Tabii burada GoPro'nun 299 dolarlık bir fiyatı vardı Hero 2'nin ve birçok kişi ulaşamıyordu. Burada firma değişik bir konumlandırmaya gitti. Şimdi bu bizim o 2K 4K video çekebiliyor, ışık hassasiyeti arttırılmış olan kamera olarak tabir ettiğimiz model artık 399 dolarlık Black Edition olarak isimlendirilen bir model oldu. 199 dolar ve 299 dolarlık modeller de olacak. 299 dolarlık modele baktığımızda aslında Hero 2'den çok farklı değil. Sadece lensi su altında çekebilsin diye bazı filtreler eklenmiş durumda. Ve biraz daha inceltilmiş bir kasaya sahip, daha hafif. Fakat genel performansıyla Hero 2 sahipleri pek de geçesi olmayabilir. Hani bu Hero 3'ün 299 dolarlık modeline. Black Edition'da ek olarak şöyle bir aksesuar daha var, onu da söyleyelim. Black Edition Wi-Fi destekli olarak gelecek. Wi-Fi uzaktan kumandasıyla beraber alabileceğiniz kamerada kameranın gördüğü görüntüyü cep telefonunuzdan takip edebileceksiniz ve kamerayı çekim moduna cep telefonundan geçirebileceğiz. Bunlar önemli ayrıntılar.
Yani en azından uzaktan kumandalı bir cihaza taktığında hani kamerayı direkt olarak telefondan yönlendirmek iyi bir
özellik. Evet, Ersin kaska taktığında da aslında gerekli oluyor. Çünkü kaska taktığın kameranın nereyi gördüğünü göremiyorsun. Evet. En azından cep telefonundan nereyi gördüğünü iyi açısını ayarlayıp bir Airsoft oyununda mesela çok güzel görüntüler elde edebilirsin.
Hani videoda da görüyoruz hani bisiklette giderken evet. Direkt olarak hani telefonu ön tarafa bir yere görsen en azından görüntüyü takip edersin. İsteyip istemediğin görüntüyü elde etmen.
Evet ya da durdurur başlatırsın. Kastaki evet. Kameraya ulaşmak zor oluyor. Bu bence hani bu haftanın bana en çok heyecan veren haberlerinden bir tanesi oldu. Küçük bir kamerayla 2K videolar çekebileceğiz ve bu bir aksiyon kamerası kaska bağlayabileceğiz. İstersek bunu bir RC araca, uçağa, helikoptere bağlayarak da gökyüzünden yüksek çözünürlükteki videoları elde edebileceğiz. Bir diğer önemli haber de aslında 2K'dan, 4K'dan bahsediyoruz. Tüketici elektroniği fuarıyla birlikte aslında 4K çözünürlük standartlarına da bir isim bulundu. Ultra HD olarak isimlendirilecek artık 4K. Bu önemli bir konu çünkü eskiden hani 4K, 8K diyorduk fakat hangisi standart olacak tam olarak bilmiyorduk. Burada görünen şu ki bizim eskiden HD olarak tabir ettiğimiz 720p yerini 4K alacak. 8K'da Full HD çözünürlükteki televizyonlarda göreceğiz. Çünkü 8K televizyonlarda yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Önümüzdeki seneden itibaren ultra yüksek çözünürlükli televizyonlara hazır olmak lazım. Çünkü bilgisayar monitörleri de biliyorsun yakın zamanda bu çözünürlüklere geçmiş olacaklar. Bu arada hani 4K diyoruz, bu çözünürlük 3840x2160 piksele yani 8 milyon aktif piksele denk geliyor ki gerçekten
hani
çok yüksek çözünürlük.
Ben direkt olarak aslında oyunlardaki performansını merak ettim. Hani masaüstü bilgisayarda o kadar yüksek çözünürlük aslında pek kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü şu an bile Full HD çözünürlükte hani simgelere bakıyorsun işte başlat çubuğu olsun Windows'tan örnek verecek olursak tam gerektiği ölçülerde. Hani burada oyunlar aslında birazcık ön plana çıkacak gibi duruyor.
Tabii daha keskin görüntüler elde edeceğiz. Masaüstü bilgisayarda da 30 inçlik monitörde çalışırken mesela
evet, yüksek.
Yüksek çözünürlük daha fazla pencereyi, daha fazla alanı görebilmemizi sağlıyor. Yazılım geliştiriciler, 3 boyutlu grafik tasarlayanlar
özellikle
için çok önemli şeyler.
Özellikle 2-3 monitör kullananlar için de oldukça önemli.
Evet evet çok önemli gelişmeler. Umarız yakın zamanda PC monitörlerinde bu çözünürlüğü görürüz.
Mesut buradan direkt olarak aslında hani Battlefield'dan konuşmuşken Call of Duty'den konuşmak herhalde olmaz. Call of Duty'de arkadaşlar bu hafta yeni bir videosu yayınlandı. Çıkış videosu yayınlandı. Hani çıkış videosuna baktığımızda daha önceki görüntülerden gördüğümüz kısımların da kullanıldığını görüyoruz. Fakat burada aslında anlatacağım daha önemli nokta. Dün Activision yetkilileri Türkiye'deydi Mesut ve oyunun özel bir sunumunu gerçekleştirdiler. Ufak bir grup basın grubunu aldılar içeri. Tabii oynama fırsatımız olmadı. Hikaye moduna dair görüntüler gösterdiler. Hani moda baktığımda biraz Star Wars vari çok fazla aksiyon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle şehir bölümlerinde mesela Los Angeles'ın yer aldığı bir bölüm gösterildi. Ve burada işte aşağıdan gidiyorsunuz. Aşağıda zaten çok büyük bir aksiyon var. Ve hani kafanızı kaldırıp yukarı baktığınızda yukarıda jetler gidiyor, işte helikopterler gidiyor. Oyun alanını çok fazla karmaşık buldum ben. Hani zaten dronlar da Black Ops 2'nin en önemli özelliklerinden birisi. İşte mesela bir bölümde drone açıyorsun. Hani XCOM'da olur ya tepeden direkt olarak tepeden strateji kamerasıyla görürsün. Düşmanların yerini belirlersin. Ve daha sonra aşağı giderek aslında taktiğini de ona göre belirliyorsun. Bu oynanış dinamiği olarak çok iyi. Fakat oyun alanı karmaşası olarak biraz o bölümü karmaşık buldum. Ama başka bir bölüm daha gösterildi mesela. Direkt olarak dağcılık yaptığımız bölüm. Biliyorsun Black Ops 2 2025 yılında geçecek. Aslında hikaye örgüsüne baktığımızda geçmiş günümüz ve gelecek olarak üçe ayrılmış. Hani mesela bu dağcılık bölümünde mesela Mesut direkt olarak ikimiz üzerinden örnek vereyim. Hani ikimizin elinde bir eldiven olarak düşün ve aramızda bir ip olarak düşün. Hani ben seni sarkıtıyorum dağda, sen gidiyorsun eldivenlerle kayaya tutunuyorsun ve sonra da sen beni sarkıtıyorsun, ben gidiyorum tutuyorum. Böyle bir dağcılık aksiyonu koymuşlar aslında.
Değişik bir teknolojiyle dağ tutunmamızı sağlayan hani, eldivenlere sahibiz yani.
Aynen, eldivenler direkt olarak kayalara tutunuyor ve bunun üzerinden ilerleyebiliyorsun. Tabii bunun dışında mesela tepeye çıktığımızda direkt olarak hani yarasa kanat diye hitap ettiğimiz bir atlayış şekli vardır. Atlarsın var ve böyle dağların arasından ekstrem bir spor. Bu tarz aksiyonlar geliştirmişler.
Burada önemli olan aslında Ersin, hani aksiyonun yanında grafikler ne seviyeye gelmiş? Gerçekten hani yeni oyunu aldığını hissedecek misin grafiklerle?
Ya grafiklerde beni şaşırtan noktalar oldu. Özellikle bu dağlı bölümde hani ışık oyunlarını o kadar başarılı kullanmışlar ki bir an böyle yeni bir grafik motoruymuş gibi geldi. Ama bazı noktalarda da çok sırtıyor. Yani Call of Duty serisine aşina olan oyuncular grafiklerden çok bir şey beklemesin ama kullanılan hani scriptlerle, işte ışık oyunlarıyla, işte sudaki yansımalarla başarılı bir görsellik yakalanmış. Bu konuda da hakkını vermek
yani
lazım.
Yani kötü bir oyun olmayacak sonuçta. Ya,
hani Call of Duty'nin ben hikaye modunu hiçbir zaman kötü bulmuyorum. Her türlü kendisini oynatıyor yani, merak ediyorsun. Çünkü böylesi bir oyunlarda hani bir oynadığında ikinci defa çok ender oynarsın.
Evet.
Hani yıkılma anları, işte uçağın düşmesi, önünüze gelmesi her zaman scriptler üzerine oturtulmuştur. Ama ikinci defa çok nadir olarak oynayacağın için ben çok büyük bir problem olarak görmüyorum açıkçası.
O da önemli bir ayrıntı tabii. Şimdi ben teknoloji tarafında kısa kısa haberlere geçeceğim. Hızlıca size aktarmak istediğim bazı haberlerim mevcut. Bunlardan bir tanesi de Intel'in Haswell kod isimli işlemcinin üretimine başlamış olması. 22 nanometre sürecinde üretilecek olan işlemcinin en büyük özelliği, daha gelişmiş entegre bir GPU'ya sahip olacaklar. Aynı zamanda yeni mimariyle de eski nesle göre daha iyi, Ivy Bridge'e göre, eski nesil demeyelim burada da, daha iyi performans vermeleri bekleniyor. Hep beraber bunu bekleyip göreceğiz. Açıkçası yani test etmek için de sabırsızlanıyorum. Umarım en erken şekilde elimize ulaşır işlemciler. Bir diğer haberim de ekran kartları için yeni bir test uygulaması Kezilla duyuruldu. Kezilla'yı özel yapan OpenGL 4.0'dan DirectX 9, DirectX 11'e kadar bütün API'leri desteklemesi ve bunları test etmesi. Açıkçası henüz daha program yayınlanmadığı için indirip görme şansımız olmadı. Fakat yayınlanan videoda ekran kartlarını ve sistemleri oldukça fazla zorlayacağı benziyor. Çünkü resmen hani bir animasyon filmi kalitesinde bir video hazırlamışlar. Umarız stabil olur, stabil sonuçlar verir. Biz de artık ekran kartlarını test ederken FutureMark'ın sağladığı sentetik test yazılımı dışında bir sentetik test yazılımı da kullanmaya başlamış oluruz. Bir diğer önemli haber de Windows 8 ile ilgili. Bu hafta hani AMD ile ilgili kötü haberler verdik. Windows'la da ilgili kötü bir haberimiz var. Çünkü genel olarak PC üreticilerine baktığımızda Windows 8'den çok fazla umutlu değiller ve yapılan bir araştırma da bütün PC üreticilerine çok çekimser davrandığı, siparişleri azalttığını gösteriyor. Bu da Windows 8'in Microsoft tarafında hani başarıya ulaşıp ulaşmayacağı konusunda şüpheler yaratmış durumda. Microsoft ayarladığı 1 milyar dolarlık reklam bütçesini 1,5 milyar dolara çıkartmış ki hani bu çekince bir an evvel giderilsin. Satışlarda herhangi bir düşüş olmadan Windows 8 lanse edilebilsin, satılabilsin. Açıkçası Windows 8'e baktığımızda başlatın yerine alan yeni arayüz benim çok beğenimi kazanmadı. Masaüstü bilgisayarlarda gereksiz buluyorum. Dizüstü bilgisayarlara dokunmatik teknolojisini getireceği için hani birçok aslında standardı değiştirecek. Cihazların pahalanmasına neden olacak. Bu tarafta dengeler değişebilir. Bakalım kullanıcılar Windows 8'i nasıl karşılayacaklar? Üretici kısmında pek umutlu karşılanmadığı ortada. Bir diğer önemli haber de Fransa'da arama sonuçlarında yer alan medya haberleri için lisans bedeli istenmesi Google'ı kızdırmış durumda. Burada Fransa şöyle bir uygulamaya gidiyor. Eğer arama motorunda bir konuyla ilgili arama yaparsanız ve arama motoru da size kalkıp Sabah, Milliyet, Hürriyet gibi gazetelerden veya Donanım Haber ya da benzeri teknoloji sitelerinden haberler görüntülerse bu haberler için lisans bedeli ödemek zorunda bırakılıyor. Bu yasa henüz daha tasar aşamasında ve geçerse sadece Google değil, Microsoft'un Bing'i ve aslında Rusların geliştirmiş olduğu ve şu anda ülkemizde oldukça popüler olan Yandex gibi arama motorları da büyük bir yükümlülük altına girecekler. Arama motorunun doğası gereği aslında bu içeriklerin bir kısmını göstermek zorunda ki kullanıcı o siteye gidip gitmeyeceği konusunda bir fikir sağlayabilsin. Aynı zamanda arama motorlarının katkısı da büyük. Eğer sizin yani sitenizdeki içerik görüntülenmezse kullanıcı arama motorundan size gelmez. Burada hem arama motoru kazanıyor, hem de aslında o medya içeriğini sağlayan medya kuruluşu kazanıyordu. Google şöyle bir tehditte bulunmuş. Eğer demiş bu yasa geçerse ve bizi lisans bedeli ödemek zorunda bırakırsanız ben Fransa'daki bütün medya kuruluşlarını arama sonuçları dışında bırakırım demiş.
Direkt res çekmiş yani.
Evet, direkt res çekmiş. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Google Türkiye'de böyle bir yasa tasarısı çıksa ve Donanım Haber'e şunu sorsa lisans bedeli mi ödeyeyim size yoksa sizi arama sonuçlarından mı çıkartayım? Hani iki seçenek sunsa biz açıkçası hani lisans bedelini hemen şey yaparız. Ödeme bize. Biz burada kalmak istiyoruz deriz yani. Büyük ihtimalle Fransa'daki diğer medya kuruluşları da bu konuda bir fikir ortaklığına varacaklardır. Bir diğer haberim yine Google'la ilgili. Google 29 Ekim'de yeni Nexus telefonu tanıtacak büyük bir etkinlikle. Herkes heyecanla bekliyor. Aslında LG tarafında nasıl bir Nexus telefon geleceği belli oldu. Hatta test sonuçları incelemesi daha yayınlandı. Fakat burada asıl önemli konu, herkesin beklediği konu, Nexus lisanslamasının açıklanıp açıklanmayacağı konusu. Google'un yeni bir Nexus lisansı oluşturup aslında HTC, Sony, LG, Samsung gibi üreticilerin aynı anda Nexus telefonu üretebilmesine olanak sağlayacağı konuşuluyor ki böyle bir şey olursa Google Android platformunun yükselişi için inanılmaz bir hamle olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, Google'un en büyük sıkıntılarından bir tanesi Android'e güncelleme yayınladığında ne yazık ki bu güncelleme bütün telefonları aynı anda almıyor. Fakat siz Nexus lisanslı bir HTC telefon veya Sony telefonu aldığınızda şunu bileceksiniz. Google güncellemeyi yayınladığı anda telefonunuza gelecek bu. Eminim ki kullanıcılar Nexus lisanslı telefonları tercih ederler. Kalkıp da başka bir Android telefon almazlar. Bakalım 29 Ekim'de firma nasıl büyük açıklamalar yapılacak. Bir diğer önemli haber de Apple'ın 23 Ekim'de düzenleyeceği iPad mini lansmanı. iPad mini çok uzun zamandır konuşuluyordu. Nasıl bir şey olacağı halen bilinmiyor. Donanımsal özellikleri hakkında dedikodular var. Genelde bu dedikodular tutuyor. Fakat lansmana kadar bunların üstüne konuşmanın çok farklı ve mantıklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü lansmana kadar bir sürü dedikodu daha göreceğiz bu konuda eminim ki. iPad mini 7 inç, 8 inç arasında bir tablet olacak. Ve aslında iPad 2'nin yerini alacak bir tablet olacak. Böylece Retina tarafında yeni iPad'i göreceğiz. Uygun fiyatlı ve taşınabilir iPad tarafında da iPad 2 donanımlarını taşıyan 7 inçlik bir tableti göreceğiz. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü taşınabilirlik konusunda çekinceleri olanlar iPad'i 10 inç boyutundan dolayı satın almıyorlardı. 7 inçlik bir iPad eminim ki onları da cezbedecektir diye düşünüyorum. Bakalım lansmanda neler gösterilecek. Bir diğer haberde yeni Ubuntu sürümünün ismi Rearing Ringtail olmuş. Oldukça enteresan bir isim. 13.04 olarak adlandırılacak sürüm aslında 14.04'ün habercisi olmasıyla önemli. Çünkü 14.04 ile beraber mobil, akıllı televizyon ve bilgisayar platformları Ubuntu'da birleştirilerek ortak bir altyapı oluşturulması üzerine çalışmalar devam edecek. Ve performans konusunda ciddi iyileştirmeler olacağı konuşuluyor. Hani 13.04 tabii ki iyileştirmelerle gelecek yine merak konusu. Fakat asıl burada merak edilen 14.04 olacak ve Ekim ayında da, daha doğrusu tabii burada Ekim'i derken 2013 Ekim'den bahsediyoruz. Lanse edileceği konuşuluyor ki yeni işletim sisteminin. Bakalım Linux tarafında nasıl bir hareketlenme olacak biliyorsun. Steam de Linux versiyonlarına ağırlık vererek aslında biraz orada Microsoft'un tekeni kırmaya çalışıyor. Pazar ortak olmaya çalışıyor. Serbestlik her zaman iyidir. Umarız özgür yazılım gelişir ve biz de artık bilgisayarlarımızda Windows dışında alternatif sistemleri seçebiliriz. Hani oradaki ekosistemin gelişmesi lazım ki biz de Windows'tan kurtulup diğer sistemlere başlayabilelim. Bir diğer haberim yine Apple'la ilgili. Apple'ın aslında biliyorsunuz Samsung'la arasında olan patent davaları neredeyse meşhur. Her haberimize konu oluyor. Çok meşhur. Her hafta bununla ilgili bir gelişme duyuyoruz. Burada İngiltere'de Apple'ı çok üzecek bir haber ortaya çıktı. Mahkeme Apple'ın Samsung'dan özür dilemesine karar verdi. Mahkemede şöyle bir karar ortaya çıktı. Dediler ki sizin hiçbir şeyinizi, lisansınızı, patentinizi bunlar ihlal etmiyor. Tabletlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Pazarda satabilirler. Fakat siz bu tip davalarla firmanın prestijini karaladınız. Küçük düşürmeye çalıştınız. Bu yüzden Samsung'dan özür dilemelisiniz.
Tam da ben diyecektim. Hani bir tazminat yerine neden özür dilenmesi istenmiş acaba?
Evet, bu direkt tip bir özür dilenmesini istiyor. Ve Apple'ın yaptığı itiraz da kabul edilmemiş. Sitesinden ve iki tane büyük gazeteden, yazılı yayından yayınlamak üzere bir özür yayınlayacak. Ve puntolarında minimum 14 büyük bir size'de yazılması istenmiş ki büyük büyük karakterlerle, puntolarla Apple'ın nasıl bir özür yazısı yayınlayacağı şu an beklemede. Gerçekten iyi bir karar oldu. Bu patent davaları çok can sıkıcı hale gelmişti. Üreticileri zorda bırakan şeylerdi. Tabii ki bir ihlal varsa, göz göre göre bir ihlal varsa cezası görülsün. Fakat mahkemelerde sıkılmış olacak ki aslında firmanın önünü kesmek istiyorlar biraz. Bir diğer haber de aslında yine Apple'la ilgili. Biliyorsunuz Amerika'da Samsung ürünlerinin, Galaxy ürünlerinin satışı engellenince Güney Kore'de birazcık hani siz bizim firmamıza nasıl bunu yaparsınız gibilerinden bir karar almış olacak. Biraz siyasi olduğunu düşünüyorum. Apple ürünlerinin Güney Kore'deki satışını engelleme getirmişti. Orada iPhone 4S, 3GS, iPad 2 gibi, iPad gibi cihazların satışı durdurulacaktı. Fakat hani bu karar itiraz süresi boyunca bekletiliyor. İtiraz süresinde eğer Apple itiraz etmeseydi direkt süreç uygulamaya başlayacaktı ve Güney Kore'de satamayacaklardı ürünlerini. Apple'ın itirazı kabul edilmiş ve şu an mahkeme bu itirazı değerlendirdiği için Apple'a ek süre vermiş. Bir süre daha Apple ürünleri Güney Kore'de satılacakmış. Bakalım sonuçları ne olacak?
Hani Güney Kore pazarı önemli bir pazar.
Evet, hem önemli bir pazar.
Hem oyunlar açısından.
Ama işte orada Samsung arasında böyle kavgalar olunca biliyorsun Samsung demek aslında bir nevi Güney Kore'nin evet. yarısı demek oluyor. Çok büyük bir firma. Güney Kore'nin direkt devlet desteğini alan bir firma. Amerika'daki o davadan dolayı sanırım Güney Kore'de Apple'a bir ders vermek istedi.
Mesut, direkt olarak oyun dünyasındaki kısa kısalara geçelim. Çünkü önemli bir haber var. Skyrim'in arkadaşlar yeni içeriği gelecek, Dragonborn isimli. Ve bu içeriğin aslında dosyaları sızdı. Burada önemli olan kısım, dosyalarda Morrowind ile ilgili bazı bölüm isimleri yer alıyor. Hani Skyrim ilk çıktığında da Morrowind'in kapılarının açılacağı söyleniyordu ki eğer bu yeni içerikle birlikte Morrowind'den bazı kısımları görürsek gerçekten hani yeni bir Skyrim geliyor bile diyebiliriz. Çünkü Morrowind Elder Scrolls oyunlarının en başarılı kısımlarını içeriyordu. Bir diğer haberim, Kickstarter projeleri arkadaşlar çok meşhur oldu biliyorsunuz. Tim Schafer'ın açtığı kapıdan sonra artık bütün oyun firmaları yavaş yavaş hani büyük firmalarla bağını koparan özgün firmalar Kickstarter üzerinden projelerini ortaya çıkartıyor. En son olarak daha önceki programlarda da haberini vermiştik. Project Eternity isimli bir oyun geliyor Obsidian'dan. Ve Obsidian bu projede rekor bağışı toplayarak hani Kickstarter'da artık zirveye yerleşti. Direkt olarak rakama baktığımızda 3.986.929.000 dolar toplamış. Hani neredeyse 4 milyon dolar diyebiliriz. Kıyaslayacak olursak Double Fine'ın rekoru elinde bulunduran oyunu ise 3.3 milyon dolarda kalmıştı. Hani baktığımızda 600 bin dolar gibi bir fark var arada. Hani bu da oldukça beklentiyi de tabii ki bu oyun için arttırıyor. Bakalım göreceğiz nasıl bir oyun ortaya çıkacak. Bir diğer haberimde Sony'den ilginç bir video geldi. Daha önce aslında buna benzer videolar göstermişti ve hani PlayStation'ın önemli karakterlerini tek bir karede görmüştük. Daha önceki videoda da böyle çok büyük bir oyun duyurusu geleceği söylenmişti. Sürekli olarak dedikodular ortaya çıkmıştı. Fakat aslında bir reklam üzerine yoğunlaşan bir video olduğunu görmüştük. Bu videoda da o videoda da yer alan bir karakter gözüküyor ve hani masada direkt olarak videoya da ismini veren Reload dediğimiz silahını kuruyor ve öyle bekliyor. Hani yeni bir oyun mu olur yoksa gene bir reklam çalışması mı? Bunun cevabını arkadaşlar 23 Ekim itibariyle göreceğiz. Bir diğer önemli haberim Valve'dan geliyor. Biliyorsunuz artık Valve Half-Life 3 yılan hikayesine döndü. Sürekli olarak haberlerini görüyoruz. Mesela BSC'de bile 100'den fazla haberi var. Fakat hala resmi olarak duyurulmuş değil. Biz Half-Life 3'ü bekleye duralım. Valve'dan başka bir dedikodu geldi. Bu oyunun ismine baktığımızda Stars of Paratium gibi bir oyun üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ve bu oyuna ait konsept tasarımları da ortaya çıkmış durumda. Konsept tasarımlarına baktığımızda birazcık cyberpunk havası görüyoruz. İşte geleceğe dair uçaklar, karakterler, silahlar gözüküyor. Hani böyle bir duyuru gelir mi? Büyük bir merak içerisindeyiz. En az Half-Life 3 kadar dikkat çekeceği kesin. Bir diğer ve son haberim ise Need for Speed ile alakalı arkadaşlar. Need for Speed'in filmi daha önce resmi olarak duyurulmuştu. Bu hafta ise filmde başrol oynayacak olan oyuncu belli oldu. Breaking Bad dizisinden hatırlayacağımız Aaron Paul Need for Speed'de başrolü kaptı. Hani benim de çok sevdiğim bir aktör. Zaten Breaking Bad dizisine baktığımızda hani yabancı diziler arasından sıyrılan bir yapısı var ve Aaron Paul'un bu dizi sayesinde son 2 senedir Emmy ödülünü aldığını da hatırlatarak filmin de Şubat 2014 yılında geleceğini belirtelim.
İkisi bir de haberlerin sonunda Need for Speed'le geldik. Need for Speed'le devam edelim. Freddy Weaver artık tanımayanınız yoktur YouTube'da çünkü milyonlar tarafından izlenen bir kanala sahip. Aksiyon dolu videoları herkes tarafından çok seviliyor. Kendisi Need for Speed için özel bir video hazırlamış, RC arabalarla müthiş bir sahne çekmiş. Sizi şimdi bu videoyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.